Ayrım 6.
Lyubinskas Kuzey İrlanda'da o kadar da kötü oynamadı dedi. Ama bizim hakkımızda hiçbir şey bilmiyorlardı. Biz onların maçlarının video kasetlerini izlemiştik ama eminim onlar Litvanya mı, haritada yeri belli mi diye sormuşlardı. İngiliz ekolünü uygulayan takımların topu hep havaya kaldırdıklarını biliyorduk. Yani bizim deyişimizle ikinci katta oynuyorlardı ve bunun için gerekli önlemleri almıştık. Gülümseyerek, fakat iki gol de yerden şutlarla attılar diye ekledi. Lyubinskas, Litvanya Futbol Federasyonu'ndan daha fazla bilgi toplamıştı. Dünya Kupası grup listelerinin yer aldığı ofis duvarlarında Kuzey İrlanda için Ayrıya, İrlanda içinse South Ayrıya yazıyordu. Yani İrlanda ve Güney İrlanda. Baltık topraklarında oynanan ilk Dünya Kupası maçı başlı başına bir olaydı. Örneğin ben hayatımda ilk defa bir stadyumun kapısı önünde havyarlı sandviç almıştım. Stadyumun etrafını dolduran seyyar satıcılar bunun dışında soğutulmamış Alman birası ve Letonya dilinde yazılmış Agatha Christie romanları satıyorlardı. Ama ben sadece kapağında o maçla hiçbir ilgisi olmadığı halde Diego Maradona'nın fotoğrafı bulunan bir maç programı almakla yetindim. Fiyatı 8 pence'ti. Eski SSCB'deki ilk günlerimde her şeyin fiyatı benim için müthiş bir neşe kaynağıydı. Taraftarlar stadın etrafında üzerlerinde batılı yazılar bulunan tişörtleriyle toplanmaya başladılar. Her türlü yazı vardı. Bir adamın giydiği tişörtte Royal Mail, Stoke-on-Trent, MLO yazıyordu. Anladığım kadarıyla maça hooliganlar gelmemişti. Uzun sakallı birkaç yüz tutucu Litvanyalı ellerindeki bayrakları sallayarak Lietuva diye bağırıyor ve ayaklarında Wellington postalları olan polisler de onları izliyordu. Basın locasında bir VIP gördüm. Danimarka teknik direktörü Richard Møller Nielsen. Takımının Avrupa şampiyonasını kazanmasının üstünden henüz 2 ay geçmişti ama o şimdiden Dünya Kupası'ndaki olası rakiplerini izlemek için Riga'ya gelmişti. Onu Litvanyalı gazeteciler ve yetersiz çevirmenleriyle sarılmış bir halde buldum. Şampiyonluğu kazanmak için evinin onarımına bir süre için ara verdiği doğru muydu? Møller Nielsen sırıttı. Gerçekleri keskin bir espri anlayışıyla söyleyecek kadar zekiydi. Aslında yeni bir mutfak yapmalıydık ama tam o sırada İsveç'le oynamak üzere çağrıldık. Mutfak daha yeni bitti, uzun zaman aldı. Mecburen profesyonel bir dekoratörle anlaştım. Danimarka ulusal takımında oynamayı reddeden Mihail Laudrup'la ilgili bir soruyu duymazlıktan geldi ve Letonya ile Litvanya'nın çok ciddi rakipler olacağını söyledi. Bence nezaket gösteriyordu. Belki de cidden öyle düşünüyordu. Çünkü 50 gün kadar sonra Danimarka kendi sahasında her iki takımla da 0-0 berabere kaldı. Batılı amblemlere çılgınlık derecesine varan hayranlık Letonya Futbol Federasyonu'na kadar uzanıyordu. Federasyon tribünlerin birine bir Amerikan bayrağı asmış ve onun yanına da dev bir 1994 Dünya Kupası amblemi yerleştirmişti. Dünya Kupası bir tür seraptı. Her iki tarafta Amerika'ya asla gidemeyeceklerini biliyorlardı. Ama hiç değilse o amblem bunun bir tür köy maçı olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Sahada Litvanya halk dansı yapıldı ve bu dans bu ortamda son derece utanç vericiydi. Morris'in Wembley'de dans etmesi bundan daha garip olamazdı doğrusu. Litvanyalılar avuçlarını çatlatırcasına alkışladılar. Stadyumun sadece 1/4'ü dolmuştu. Bu da Stalin'in hatasıydı. Baltık ülkelerini işgal ettiği zaman Letonya ve Estonya'ya 100 binlerce Rus idareci göndermişti ve bugün her iki cumhuriyetin de nüfuslarının hemen hemen yarısını Ruslar oluşturuyordu. O gece sahadaki Letonyalı oyuncuların çoğu Rus'tu ve oradakilere stadyumun neden bu kadar boş olduğunu sorduğumda, Ruslar adı Letonya ulusal takımı olan bir takımın maçını izlemeye gelmezken, Letonyalıların da kendi adlarına sahaya çıkan Rusları seyretmeye istekli olmadıklarını söylediler. Letonyalılar savaştan önce de futbol oynuyorlardı ama o günlerde antrenörlerin büyük bir çoğunluğu Rus'tu ve onlar da takımlarına sadece Rus oyuncuları alıyorlardı. İki takımın kadrolarına bakınca hangisinin daha güçlü olduğu anlaşılıyordu. Austria Wien ve Dinamo Kiev'de oynayan Litvanyalılar vardı ama kendi ülkeleri dışına çıkan Letonyalılar sadece Finlandiya'nın Ilves Tampere, Polonya'nın Lomza ve adıyla hiçbir benzerliği olmayan Granit takımlarında oynuyorlardı. Letonya 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı böyle bitti. Devre arasından sonra Litvanya beraberliği yakaladı ve maçın bitimine birkaç dakika kala gelen Andrius Tereskinas'ın golü durumu 2-1 yapınca Litvanya'nın 50 yılı aşkın bir zamandır süre gelen krizi bir zaferle sona erdi. Maçın en dikkat çekici noktalarından biri Avusturya'da oynayan Litvanyalı futbolcuların sık sık yere düşmeleri ve sakatlanarak tedavi gören futbolcuların çokluğuydu. Bu maç sayesinde eski Sovyet futboluna sakatlanan futbolcuların tedavisinin de çok uzun bir zaman aldığını öğrenmiş oldum. Oldukça rahatlamış olan Lyubinskas maçtan sonraki basın toplantısında maçın sert ve acımasız geçtiğini söyledi. Çünkü bu bir Baltık derbisi ve bu yüzden de prensiplerin mücadelesiydi. O sırada ayağa kalkan bir gazeteci öfkeyle bazı eleştirilerini dile getirdi. Bilet fiyatlarının 30 pence olmasından şikayetçiydi. Bu kadar yüksek bir bedelle seyircilerin stada gelmeleri nasıl mümkün olabilirdi? Bu gazeteci Letonyalı bir Rus'tu ve Baltık Festivali'ne katılamadığı için oldukça öfkeliydi. Odadan yavaşça çıktım. Diğer odada tek başına ve sıkılmış bir halde oturan Möller Nielsen'i buldum. El sıkışıp oturduk. Sonra benden yanıt bekler bir ifadeyle "Nasılsın?" diye sordu. Möller Nielsen çok nazik bir insandı. Bir süre onun en büyük tutkusu olan İngiltere ve İngiliz futbolu hakkında sohbet ettik. "Uzun paslarla oynanan futbolu severim," dedi. "Böylece top hemen gol atılabilecek noktalara gider. Futbol orta sahada oynanmamalı. İngiliz futbolunun bir kalitesi, bir dürüstlüğü var ve buna dünyanın hiçbir yerinde rastlamak mümkün değil. Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman Graham Taylor ve Lawrie McManamy bana tebrik telgrafları gönderdiler. Manchester United ve Liverpool'un maçlarını sık sık seyrederim. Bu kulüplerin ne kadar organize ve taraftarlarının ne kadar adil olduklarını görünce hayran olmamak mümkün değil. Barcelona olimpiyatlarından da söz ettik. Ona göre Ghana orada çok güzel futbol oynamıştı. Söylesene dedi, üçüncü dünya demek olumsuz bir ifade midir? Böyle bir şey söylemek ayıp mı olur? Bu konu kafasını kurcalıyordu ve bir süre birlikte düşündük. Bana kalırsa yakında Dünya Kupası'nı bir üçüncü dünya ülkesi, daha doğrusu bir Afrika ülkesi kazanacak. Tallinn, Estonya. İki gün sonra Estonya-İsviçre maçını izlemek üzere Tallinn'deydim. İsviçreli gazeteciler ordusuna ve bana Estonya takımı ve Estonya lig programı hakkında bilgiler veren broşürler dağıtıldı. Ama burada çok garip bir durum vardı. Örneğin Flora Tallinn ligi dördüncü bitirmişti ama ulusal takımın hemen hemen bütün oyuncuları bu takımdan seçilmişti. Diğer Estonya takımlarından sadece iki oyuncu vardı. Estonyalıların ulusal takımlarını mantık dışı prensiplere göre seçtikleri belli oluyordu. Bu bulmacanın yanıtı etnik nefretti. Flora tam bir Estonya kulübüydü. Estonya'da yaşayan Ruslar koloniciler olarak bilinirler. Estonyalı futbolcular ulusal takımda bunlardan en çok 3 kişi bulunmasını ve bu üçünün de Estonya dilini çok iyi derecede konuşabilir olmasını şart koşmuşlardı. Teknik direktör Uno Pir en iyi oyuncuların seçilmesini önermiş ama bu isteği reddedilmişti. Sonuçta ortaya çıkan takım Estonya'nın oluşturabileceği en iyi takım olmaktan çok uzaktı. İnsan buna FIFA'nın ne diyeceğini düşünmeden edemiyor. Bir an için İngiltere'nin siyahi oyuncuları veya Georgilileri ulusal takıma seçmemek gibi bir politikası olduğunu düşünün. Dünya Kupası'nda Estonya ile aynı gruba düşen İskoçya bu durumu FIFA'ya şikayet edebilir, hatta sadece Estonyalılardan oluşan bir takımla oynamayı reddedebilirdi. Ama böyle bir şey yapmadı tabii. Stadyumda antrenman yapan İsviçre takımı ise mutlu bir karışım yaşıyor. Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce cümleler havada uçuşuyordu. İngilizce mi? Alplerin doruklarında o güne kadar varlığı bilinmeyen ve İngilizce konuşan bir topluluk bulunmamıştı tabii. Ama İsviçre takımının teknik direktörü Roy Hodgson, Güney Londralı bir İngilizdi. Sahadaki çimlerden bir avuç koparırken bana Estonyalıların Rus tarzı futbol oynadıklarını söyledi. Eminim bu tanım Estonyalıların hiç mi hiç hoşuna gitmezdi. O sırada Hodgson'ın yardımcısı Mike Kelly iki kaleciyi çalıştırıyordu. İtalyan kantonundan Marco Pascolo ve Alman kantonundan Stefan Lehmann. Pascolo uzun ve siyah Latin tarzı saçlarıyla gereksiz plonjonlar yapan bir kaleci. Lehmann ise açık renkli ve çekingen bir germendi. Ancak ertesi gün sessiz olanın Pascolo, aşırı derecede süslü olan ise Lehmann olduğunu öğrenince ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Maç herkesin tahmin ettiği gibi oldu. İsviçre gayet kolay gol atarken tarafları da inek çanları çalıyor ve büyük olasılıkla İsviçre yapımı olan koku bombaları atıyorlardı. Durum 2-0 olduğunda İsviçreliler birden hayatın hep iyi tarafına bak şarkısını söylemeye başladılar. Estonyalı taraftarlar gerçi Union Jack şeklinde olan ama Estonya renklerine sahip bayraklar sallıyorlardı. Yalnızca bir tezahüratları vardı. EST, EST. Estonyalılar yumuşak başlı insanlardı. Belki Rus tarzı futbol oynuyorlardı ama 1980'lerin ünlü Sovyet takımlarıyla en önemli ortak yönleri onlarda da kazanma arzusunun pek olmayışıydı. Hollandalı bir gazeteci bir zamanlar Dassayev, Belano, Protasov ve arkadaşlarına kaybetmeye mahkum futbolcular demişti. Yani o takımda rakip takım santrforunun gol atmasına engel olmak için 30 metre koşmayı göze alan bir Stuart Pearce, takımına hak etmediği bir yengi kazandırmak için ortada hiçbir şey yokken, kendini ceza sahası içinde başarıyla yere atan bir Jürgen Klinsmann ve yeterince gayret göstermedikleri için takım arkadaşlarının boğazına sarılan bir Graham Souness olmadığını dile getirmek istemişti. Rus oyuncular çok dürüst oynuyor ve ne zaman kazanmaları çok önemli olsa kaybediyorlardı. Onlardan daha kötü durumdaki Estonyalı oyuncular da aynı hamurdan yapılmışlardı. Aslında sürekli olarak atak oynuyorlardı. Hatta bir keresinde top bir tek İsviçreli futbolcunun ayağına değmeden arka arkaya 15 pas yapmışlardı. Ama bunu sırf gösteri olsun diye yapıyormuş gibi bir halleri vardı. Maç boyunca pek varlık gösteremediler ve 6-0 kaybettiler. Gazeteciler ile teknik adamların görüş birliğine vardıkları tek nokta Estonya'nın çok tecrübesiz olduğuydu. Hodgson yeteneklerinin farkında olan ve bu yüzden de daha çok savunmaya yönelik olarak oynayan Malta'yı takdir eder bir tarzda konuşmuştu. Estonya'nın maçı 6-0 değil de 3-0 kaybetmek için oyun tarzını değiştirmesi gerektiğini düşünmek bence çok anlamsız bir şeydi. Estonya takımında dikkati çeken bir tek oyuncu vardı. Orta sahada oynayan Martin Raymond boyu belki sadece 1.60 kadardı ama Baltık ülkelerinin Carlos Valderrama'sı gibi top oynuyordu. Takım arkadaşlarını iki kez rakip kaleciyle karşı karşıya bırakmış ve her ikisinde de gol kaçırışlarını büyük bir sakinlikle izlemişti. O da Flora Tallinn takımında oynuyordu. Maçtan sonra ona ligdeki en iyi 3 takımın ulusal takıma hiç oyuncu verme işlerinin doğru olup olmadığını sordum. İnsanı etkileyen bir açıklıkla yanıtladı. Çok az sayıda Estonyalı oyuncu var. Belki böylece genç Estonyalılar futbol oynamak için teşvik edilmiş olurlar. Şu anda bizden daha iyi sonuçlar alabilecek Rus futbolcuların olduğu doğru tabii. Daha sonra Moskova'da yayınlanan Futbolni Kuryer dergisindeki bir yazıda Estonya ulusal takımına ulusal değil etnik takım dendiğini okudum. Dergi Luis Fernandez'in İspanyol kökenli olduğu halde Fransa takımında oynadığına, Belçika takımında aslında bir İtalyan'ın oğlu olan Enzo Schifo ile Brezilyalı Luis Oliveira'nın yer aldığına ve Peter Schmeichel'in babasının Polonya'dan Danimarka'ya göç ettiğine dikkat çekiyordu. Gerçi Polonyalılar hiçbir zaman Danimarka'ya yetersiz bir ekonomik sistem uygulaması için baskı yapmamış ve Brezilyalılar Belçika'da büyük koloniler oluşturmamıştı. Ancak Baltık ülkelerindeki Ruslar için bu bir teselli nedeni sayılamazdı. Kuryer bu yenilginin belki Estonyalıların bazı şeyleri yeniden düşünmesine neden olacağını belirterek Estonya ile ince ince alay ediyordu ve haklı çıktı. Son zamanlarda Estonya takım kadrolarına baktığımda birçok Rus adına rastladığımı itiraf etmek zorundayım. 5. Sol açık oynayan gizli polis şefi. Moskova'daki ilk gecemde bir partiye gittim ve eve ambulansa döndüm. Bunun nedeni herhangi bir rahatsızlık geçirmiş olmam değildi. Sadece Rus doktorlar ayda 12 dolar kazanıyorlardı ve birkaç dolar karşılığında sizi gecenin ikisinde nereye gitmek isterseniz götürüyorlardı. Bazen düşünüyorum da acaba o gece beni eve getiren ambulans aslında acil bir hastaya mı çağrılmıştı diye merak ediyorum. Martin Bormann. Vladimir Shinkaryov'la onun iş yeri olan Bilimler Akademisi'nde oturuyorduk. Bana Rusça yayınlanan bir futbol dergisindeki Lokomotiv Nijni Novgorod takımının antrenörü Valeri Ovchinnikov'la yapılan bir söyleşiyle ilgili makaleyi okuyordu. Ovchinnikov söyleşiyi yapan gazeteciye açık açık hakemlere rüşvet vermeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemişti. Daha sonra da sormuştu, bunu yapan tek antrenör ben miyim yani? Shinkaryov bu bölümleri ifadesiz bir tonla okuduktan sonra söyleşideki ikinci soruya geçecekti ki onu durdurdum. Bu bir skandala neden olmadı mı? Shinkaryov açıkladı. Bugünlerde Rusya'da o kadar çok skandal yaşanıyor ki yeni bir skandalı duyunca heyecana kapılmamız çok zor. Ne demek istediğini anlamıştım. Son yıllarda Stalin'in kendi halkından milyonlarca kişiyi öldürdüğünü öğrenen her 5 yıllık planın normal hedeflerin yüzde birkaç yüz fazlasıyla gerçekleşmediğini anlayan ve batıdan gelen gıda yardımlarının önce ortadan yok olup daha sonra marketlerde ortaya çıktığını görmeye alışan Rusların, futbol menajerlerinin hakemlere rüşvet verdiği biçimindeki haberler karşısında herhangi bir tepki göstermelerini beklemek saf dillik olurdu. Daha kısa bir süre önce birincilik takımlarını çalıştıran 18 antrenöre ligde anlaşmalı maçlar yapılıyor mu diye sorulmuş ve bu soruyu 18'i birden evet diye yanıtlamıştı. İkinci soru şuydu, sizin kulübünüzde bu tür maçlar oynadı mı? Antrenörlerinin tümünün yanıtı yine aynı oldu. Hayır, oynamadı. Rüşvet çok köklü bir Rus geleneğiydi ama bunun futbolda da geçerli olduğunu sadece çok iyi haber alan taraftarlar biliyorlardı. Diğerleri için bu haber büyük bir ihanetti. Spartak Moskova taraftarı olan antropolog Şinkaryov, Spartak'ın hakemlere rüşvet vermeyen nadir kulüplerden biri olduğunu duyunca ne kadar mutlu olduğunu söylemişti. Bir taraftar kendi kulübünün bir maçı kazanırken rakiplerini satın almadığına inanmak ister. Ama bu düşüncesinde hatalı olabileceğini eklemeden de edemedi. Söyleşiyi okumaya devam etti. Son soru Ovchinnikov'un lakabı ile ilgiliydi. Gazeteci, futbol çevrelerinde size Martin Bormann deniyor demişti. Bunun nedeni ona az da olsa benzemeniz mi acaba? Ovchinnikov öyle düşünmüyordu. Bizim ülkemizde hiç kimse Bormann'ın nasıl biri olduğunu bilmez. Onunla olan benzerliğimiz çok başka bir konuda. Bormann Nazi Partisi'nin parasını idare ediyordu ve ben de bizim kulübün parasını idare ettiğimi sizden saklamayacağım. Hem oyunculara hem de teknik adamlara karşı dürüst olmaya gayret ediyorum. Kukushkin. Bana küçük şişman adam olarak tanıştırılan Veselo Volod Kukushkin, İngilizceyi kusursuz Amerikan aksanıyla konuşan yaşlı bir Rus gazeteciydi. Şinkaryov'un aksine küçük şişman adam futbol çevresinin hep içinde olmuştu ve ona Bormann'ın rüşvet verdiğine dair itiraflarından söz edince omuzlarını silkti. 1970'li yıllarda sırf rüşvet almadığı için şöhret sahibi olan bir hakem olduğunu söyledi. Rüşvet almayışının nedeni ise aslında çok büyük bir kamyon şirketinin müdürü oluşu ve sahip olduğu müthiş servetten ötürü hiç kimsenin onun fiyatını ödeyebilecek durumda olmayışıydı. Bir de Ukrayna Lig şampiyonu tamamen rüşvetle elde eden Tavliye Simferopol kulübü vardı. Kukushkin bunu da açıkladı. O takımın antrenörü aslında iyi bir antrenör olmayabilir ama çok iyi bir tüccar olduğundan hiç kuşkum yok. Her şeye rağmen basına açıklama yaparken rüşvet verdiğini söyleyerek övünmek akıllı işi miydi? Bormann bunu yaptığı halde nasıl oluyor da görevini sürdürüyordu? Kukushkin neredeyse büyük bir gururla burası kendine has bir ülkedir diye yanıtladı. Yüksek düzeydeki görevlilerin hırsız oldukları kanıtlanır ama yine de yerlerinde kalırlar. Geçenlerde Torpedo Moskovalı bir oyuncunun Olympiakos'a satışıyla ilgili 3 ayrı sözleşme ortaya çıktı. Bunlardan biri Yunanlı vergi müfettişleri içindi. Diğerini oyuncuya göstermişlerdi ve üçüncüsü de gerçek sözleşmeydi. Ama hiç kimse hangisinin hangisi olduğunu öğrenemedi. Normal bir ülkede bu adamların hepsi hüküm giyerdi ama burada hepsi işlerine devam ettiler. Kukushkin Rusya'da bu tür şeylerden etkilenmeyecek kadar uzun süre yaşamıştı. Orada burada savaşlar devam ederken ve ülke ekonomisi çökmüşken bunların ne önemi var ki? Daha 2 gün önce Sağlık Bakanı'nın yardımcısı işinden oldu ve hakkında rüşvet almaktan ötürü soruşturma açıldı. Ancak yine söylediğine göre hakemlerin çoğu her iki taraftan da rüşvet alıyor ve sonra da maçı gayet dürüst bir şekilde yönetiyorlardı. Takımlar sadece eşit muamele görmek için para ödüyorlardı. Öğretici nitelikte bir Rus örneklemesi yaptı. Trafik polislerine rüşvet vermek zorundayım ama bunun karşılığında bir şey almam. Bir sürü kişiye rüşvet veririm. Sen şimdiye kadar kaç kez rüşvet verdin? O zamana kadar kimseye rüşvet vermemiştim ama bunu söyleyerek bir ana kuzusu olduğumun anlaşılmasını da istemedim. Zaten söylesem de Kukushkin bana inanmayacaktı. İngiltere'de diye söze başladım. Tamam, belki kimseye para vermezsin diye devam etti. Ama zaman zaman birine kravat ya da kravat iğnesi verip bu senin, sana Noel hediyesi aldım dediğin olur herhalde. Bazen hakemler de hediye kabul ederler. Kış geldiği zaman ona kürk şapka hediye edebilirsin. Bu onu sıcak tutar ve en azından para mı? Ben paraya elimi bile sürmem diyebilir. İngiltere'deki hakemler diye sözüme devam edecek oldum ama Kukushkin yine sözümü kesti. Ben delikanlıyken yaşlı bir gazeteci bana şöyle demişti. Kötü hakemler penaltı veya offside kararı verirler ama iyi hakemler bir atağı daha orta sahadayken nasıl durduracaklarını çok iyi bilirler. Aradaki tek fark budur işte. Hakemler mi? Her yerde hakemler var ama yukarıda öyle bir hakem var ki diyerek gökyüzünü gösterdi ve ben de konuyu kapattım. Torpedo Moskova-Ural Maş maçı. Torpedo Moskova'nın UEFA Kupası'da Manchester United'da yapacağı maçtan 16 gün önce onları Ural maç karşısında izlemek için Moskova'ya gittim. Tribünlerde yalnızca birkaç bin taraftar vardı ve maç 22 kişinin sahada bu kadar yavaş hareket ettiğine tanık olduğum ilk maçtı. Bir sona erdi. Yeni bir gazete olan Sport Express'in muhabiri Mihail Pushkanski'ye Torpedo'nun United karşısında hiç şansı olmadığını söyledim. Buna karşı çıktı. Oyuncular Manchester karşısında çok iyi oynamak istiyorlar. Çünkü hepsinin geleceği açısından bu çok önemli. Lig maçlarını aldırdıkları yok. Hepsi batıya transfer olmak amacındalar. Bir ay sonra Torpedo United'ı nakavt etti. Maçta en çok dikkatimi çeken şey taraftarların sahada yapılan hatalara adeta bir palyaço gösterisi izlermiş gibi kahkahalar atarak gülmeleri oldu. Sport Express'in editörü Vladimir Geskin, buradaki insanlar çok kuşkucudur dedi. Bu da Rus mantalitesinin bir özelliği. Bunun siyasi sistemler nedeniyle hayal kırıklığına uğramak ya da bir dikta rejiminde yaşamakla filan hiç ilgisi yok. Biz gülmeyi severiz. Burada futbol izlemek daha çok bir tiyatro oyununu izlemeye benzer. Bizi İtalyanlar veya İspanyollarla kıyaslayamazsınız. Bizler kuzeyliyiz. Ama bu kahkahaların arkasında çok daha üzücü başka bir gerçek vardı. Torpedo taraftarlarının lideri olduğunu söyleyen bir delikanlıya, "Oyuncularınıza neden gülüyorsunuz?" diye sordum. "Birbirimize karşılıklı olarak gülüyoruz," diye yanıtladı. "Onlar da bize gülüyorlar. Çünkü hepsinin altında araba, ceplerinde dolar var ama bizde yok." Torpedolu oyuncular kazandıkları maç başına 500 dolar prim alırken, taraftarların aylık kazançları yalnızca birkaç rubleydi. Daha da kötüsü, Torpedolu oyuncuların maaşlarını aslında taraftarlar ödüyordu. Çünkü taraftarların çoğu kulübün sponsoru olan Zil'de çalışıyordu. Torpedo'ya karşı pek de haksızlık etmemek gerekirdi. Çünkü para söz konusu olduğunda bir çıkmazda oldukları kesindi. Sadece son 2 yıl içinde 23 oyuncularını batı kulüplerine kaptırmışlardı ve kasaları para doluydu. Diğer taraftan iyi bir futbolcu transfer etmek için bir umutları yoktu. Çünkü iyi futbolcuların hepsi ülke dışında oynamak istiyordu. Bunun sonucunda da kulüp parasını daha kötü oyunculara daha yüksek maaşlar vermek için harcamaya başlamıştı. Taraftarların lideri dünya üzerinde Torpedo'nun renkleri olan yeşil, beyaz ve siyahı kullanan bütün takımları tuttuğunu söyledi. Ve ben daha engel olamadan hepsini birer birer saymaya başladı. Anlattığına göre bir maçtan sonra öfkeli taraftarlar kulübün otobüsünü ters çevirmeye kalkışmışlar ama o bundan vazgeçmişti. Çünkü bu nedenle ortaya çıkacak olan zarar onların parasından karşılanabilirdi. Ayrıca Torpedo Seyahat Kulübü'nün de üyesiydi ve bütün Sovyet takımlarının aynı ligde oynadığı dönemlerde düzenli olarak Torpedo'nun Kayrat Alma-Ata veya Pamir Taşkent takımlarıyla yapacağı maçları izlemek için 3-4 gün seyahat ettiği oluyordu. Moskova'dan kışın ortasında ayrılıyorlardı ama Alma-Ata'ya gittikleri zaman onları sıcak yaz güneşi karşılıyordu. Şimdiki Rus liginde Torpedo'nun rakiplerinden biri de Güneydoğu Sibirya'nın Japonya sınırına yakın bir bölgesine olan Nagotka takımıydı. Sıkı taraftar buraya trenle 7 günde gidileceğini öğrenmişti ve bana söylediğine göre kulüp büyük bir olasılıkla o maçlara uçak yolculuğu organize edecekti. Bu çok güzel bir fikirdi ama Rusların büyük bir çoğunluğu uçağa binmeyi yaşamları boyunca bir kez yapabilecekleri bir şey olarak görme eğilimindeydi. Torpedo gezginleri genç ve işçi sınıfına ait çocuklardı. Bunu nasıl karşılayabildiklerini sordum. Manchester'a da uçakla gideceğiz diye yanıtladı. Peki ama uçak parasını nasıl buluyorlardı? Bir süre para biriktirmek zorunda kalacağız. Ortalama ücret ayda 8 sterlin düzeyindeydi. Söylediklerinde ciddi olmalıydı çünkü oraya kadar gitmişken İngiltere Ligi'nde oynanacak bir maçı da izlemek istiyorlardı. Ve Torpedo'nun gelişinden önce Manchester bölgesinde hangi maçların oynanacağını sormuştu, şok geçirmiştim.